Ayrım 4.
Babasının gözlerini arayarak, sonra mağazada bambaşka bir insan şu babam diye geçirdi içinden. Burada nasıl da kasılarak oturuyor, kollarını göğsünün üzerinde nasıl da kavuşturmuş. Evet, arkadaşına, dedi babası, sözcüklerin üzerine basarak. Biliyorsun baba, nişanlandığımı ilkin kendisinden saklamak istedim. Arkadaşımı düşündüğüm için hani, yoksa başka nedeni yok. Sen de biliyorsun, çok müşkülpesent biridir. Tek başına yaşadığı için pek olacak şey değil ama başka yoldan da öğrenebilir nişanlandığımı ve kuşkusuz bunu önleyemem. Ama şimdiye kadar hep benden öğrenmesin de demiştim kendi kendime. Şimdi ise fikrini değiştirdin demek, diye sordu babası. Kocaman gazeteyi pencerenin pervazına bıraktı. Üzerine de koydu gözlüğünü, gözlüğü eliyle kapadı ardından. Evet, şimdi yine düşünüp taşındım. Benim iyi bir arkadaşımsa dedim. Bu mutlu nişanlanma olayından kendisinin de mutluluk duyması gerekir. Dolayısıyla nişanlandığımı ona bildirmekte duraksamaktan vazgeçtim artık. Ancak mektubu kutuya atmadan da sana haber vermek istedim. George, dedi babası, dişsiz ağzını yayarak. Dinle bak, sen bu işi bana danışmak üzere geldin. Bu şüphe yok ki seni yücelten bir davranıştır. Ama şimdi bana gerçeği bütün çıplaklığıyla açıklamazsan, bir hiç olmaktan ileri gitmez bu davranışın. Hatta o kadarcık bile önem taşımaz. Hani burada yeri olmayan konuları deşmek istemem. Aziz validemizin ölümünden sonra bazı çirkin şeyler oldu. Bunların da sözünün edileceği zaman gelecek sanırım. Hatta belki düşündüğümüzden de çabuk. Mağazada kimi şeyler gözümden kaçıyor. Belki benden gizlendikleri yok. Doğrusu bunların benden gizlendiklerini asla öne sürmek istemem. Ama artık yeterince güçlü değilim. Belleğim zayıflıyor. Bütün o bir sürü ayrıntıyı görecek göz kalmadı artık. Bir kez doğa dediğimiz şeyin akışı böyle. İkincisi, validemizin ölümü beni senden çok sarstı. Ama şu anda madem ki bu işten, mektup işinden konuşuyoruz, rica ederim beni aldatma George. Senin için ufak bir şey nihayet. Sözünü etmeye bile değmez. Onun için aldatma beni. Gerçekten Petersburg'da böyle bir arkadaşın var mı? George şaşırmış ayağa kalktı. Arkadaşlarımı bir yana bırakalım. Bin arkadaşa değişmem babamı. Biliyor musun ne düşünüyorum? Sen kendini yeteri kadar kollamıyorsun baba. Oysa yaşlılığın gereğini yerine getirmelisin. Mağazada sensiz yapamam. Bunun sanırım çok iyi farkındasın. Ancak baktım ki sağlığını tehdit ediyor. Yarından tezi yok mağazayı kapar bir daha da açmam. Çünkü bu böyle yürümez. Senin için bir başka yaşam biçimi belirlemeliyiz. Ama temelinden başka bir yaşam biçimi. Burada böyle karanlıkta oturup duruyorsun. Oysa salon ne güzel, aydınlık. Karnını adam akıllı doyuracaksın. Oysa sen biraz bir şey alıp bırakıyorsun yemekten. Dışarıdaki hava sana çok iyi gelecekken tutup pencereyi kapıyorsun. Hayır baba, hayır. Gidip doktoru çağıracağım ve o ne derse yapacağız. Odaları da değiştireceğiz. Sen öndeki odaya geçeceksin, ben de buraya. Senin için değişen bir şey olmayacak nihayet. Buradaki eşyaların tümü yeni odaya taşınacak. Ama tabii acelesi yok. Şimdi sen yatağına uzan şöyle bakalım. Mutlaka dinlenmen gerek çünkü. Soyunmana ben yardım ederim. Göreceksin, elimden gelir. Ama hemen ön odaya geçmek istersen şimdilik benim yatağa yatıver. Hani pek de akıllıca bir şey olur bu. George fırça gibi ak saçlı başı göğsünün üzerine düşen babasının hemen yanı başında dikiliyordu. George, dedi babası usulcacık yerinden kımıldamadan. George hemen babasının yanına diz çöktü. Babasının yorgun yüzünde alabildiğine büyümüş göz bebekleri göz köşelerinden doğru George'un üzerine çevrilmişti. Petersburg'da arkadaşın yok senin. Sen her zaman şaklabanlık yapıp durdun. Bana karşı böyle davranmaktan geri kalmadın. Petersburg gibi bir yerde nereden arkadaşın olacakmış? Buna hiç inanamam doğrusu. Düşünsene baba, diye cevapladı George. Babasını sandalyeden tutup kaldırdı. O anda pek güçsüz ayakta dikilen babasının üzerinden röple şambranı çıkardı. Neredeyse 3 yıl oluyor, arkadaşım bizi dolaşmaya gelmişti hani. Hala aklımdadır, sen kendisinden pek hoşlanmamıştın. En azından 2 kez o sıra odamda bulunmasına karşın sana hayır demiş, onun beni görmeye geldiğini senden gizlemiştim. Senin ondan hoşlanmayışını da nihayet çok iyi anlıyordum. Arkadaşımın tuhaf huyları vardır çünkü. Ama sonra onunla yine pek güzel sohbet etmiştin. Onu dinleyişinden, söylediklerini başınla onaylayıp kendisine sorular yöneltmenden ne kadar kıvanç duymuştum. Düşünürsen hatırlayacaksın. Rus devrimiyle ilgili inanılmaz olaylar anlatmıştı arkadaşım. Örneğin bir iş gezisinde Kiev'e uğramış da kentte bir karışıklık varmış, evlerden birinin balkonunda bir rahip görmüş, avucunun içine bıçakla kandan büyük bir haç resmi çizmiş rahip. Sonra elini kaldırarak aşağıda toplanan kalabalığın önünde bir konuşma yapmış. Nitekim sen kendin de bu olayı sonradan sağda solda anlatıp durmuştun. Bu arada George babasını yeniden sandalyeye oturttu. Hayli uğraştıktan sonra babasının keten bir külot üzerine giydiği triko pantolonu ve çorapları çıkardı. Pek de temizlenemeyecek iç çamaşırlarını görünce babasının bakımında gösterdiği ihmal yüzünden kendi kendine kızdı. Babasının çamaşır değiştirmeleriyle ilgilenmek de elbet kendisine düşüyordu. Babası için nasıl bir geleceğin söz konusu olacağını henüz nişanlısıyla konuşup görüşerek kesin bir karara bağlamamışlar. Çünkü babasının bu evden çıkmayarak eski yaşamını sürdüreceğini sessiz sedasız önceden kabul etmişlerdi. Ama şimdi tam bir kesinlikle kararını vermişti. İlerideki evlerine babasını da alıp götürecekti. Daha bir dikkatle bakınca hani denebilirdi ki ilerideki evlerinde babasına göstermeyi düşündükleri bakımda geç bile kalabilirlerdi. George kollarını alıp yatağa taşıdı babasını. Aradaki birkaç adımlık yeri yürürken babasının kucağında saatin kösteğiyle oynadığını fark edip fena halde irkildi. Babasını hemen yatıramadı yatağa. Saatin kösteğinde işi öylesine sımsıkı yapışmıştı. Ama babası yatağa yatar yatmaz yine her şey düzene girdi. Babası kendi eliyle üzerini örtmüş, sonra da yorganı alıp omuzlarından hayli yukarılara çekmişti. Gözlerini kaldırmış, alttan pek de düşmanca denemeyecek bir bakışla George'a bakıyordu. ''Öyle değil mi? Şimdi hatırladın sanırım arkadaşımı.'' diye sordu George ve babasını cesaretlendiren bir edayla başını salladı. Ayaklarının yorganla gereği gibi örtülüp örtülmediğine kendisi bakamazmış gibi ''İyice örtüldü mü şimdi üstüm?'' diye sordu babası. ''Yatak hoşuna gitti bakıyorum.'' dedi George ve yorganla babasının üstünü daha bir düzgün örtmeye çalıştı. Bunun üzerine ''İyice örtüldü mü üstüm?'' diye sordu babası yeniden. Alacağı cevabı özel bir dikkatle bekler gibiydi. ''Merak etme, iyice örtüldü.'' ''Hayır, hayır.'' diye haykırdı babası. Öyle ki sorduğu soruyla ''Hayır.'' diye haykırışı birbirini izlemişti adeta. Sonra babası yorganı büyük bir güçle üzerinden sıyırıp geriye attı. Yorgan havada uçarken bir an olduğu gibi açıldı. Derken babası yatakta doğrulup dimdik oturdu. Yalnız bir eliyle hafifçecik tavana tutunmuştu. ''Üstümü örtmek istedin, biliyorum. Hayırsız oğulcuğum, biliyorum. Ama henüz örtülmüş değilim. Şu an ne kadar güçsüz olursam olayım, gene de gücüm seninle başa çıkmaya yeter. Yeter de artar bile.'' ''Pekala tanıyorum arkadaşını. Tam gönlümce bir oğul. Zaten bu yüzden değil mi bunca yıl arkadaşını da benim gibi aldatıp durdun? Başka neden olacak sanki? Sanıyor musun onun için gözyaşı dökmedim? Hep bürona kapandın ki kimse seni rahatsız etmesin. Patron meşgul sansın. Hani yok mu Rusya'ya yollayacağın asılsız mektupçuklarını rahatçacık yazabilesin. Ama Allah'a şükür oğlumun gizli niyetlerini başkalarının yardımına gerek kalmadan sezinleyebiliyorum.'' Babasını alt ettiğine, kıçıyla babasının üzerine oturabileceği, onunsa hiç kımıldamayacağı gibi babasını alt ettiğine inandığı şu sıra, efendi oğlum tutup evlenmeye karar vermiş bulunuyor. George gözlerini kaldırarak babasının korkunç yüzüne baktı. Babasının şimdi pek iyi tanıdığı Petersburglu arkadaşı hiç daha şimdiki kadar içini sızlatmamıştı. Kocaman Rusya'da yitip gitmiş görüyordu onu. Baştan aşağı yağma edilmiş tam takır bir mağazanın kapısında dikilirken görüyordu. Raf enkazları, didik didik edilmiş kumaşlar, hava gazı lambalarının kolları arasında yakıldı yıkılacak duruyordu arkadaşı. Niye böyle uzaklara çekip gitmişti sanki? Babası, ama baksana sen bana, diyerek sürdürdü konuşmasını. George söylenilenleri anlayabilmek için adeta dalgın yatağa doğru seyirtti. Ancak yarı yolda durakladı. Eteklerini kaldırdığı için pis haspa. Ve bunu göstermek üzere babası geceliğini tutup o kadar yukarı çekti ki, kalçasının üst kısmında savaş yıllarından kalmış bir yara izi açığa çıktı. Eteklerini işte böyle, böyle ve böyle kaldırdığı için peşinden koştun onun ve kızın üzerinde rahatsız edilmeden zevkini gidermek isteyerek validemizin hatırasını kirlettin. Arkadaşına ihanet ettin ve babanı yerinden kımıldamaması için yatağın içine soktun. Ama baban henüz kımıldayabilir, yoksa kımıldayamaz mı ha? Babası hiçbir yere tutunmadan ayakta duruyor ve bacaklarını oynatıyordu. Her şeyi bildiğinden ötürü ışıl ışıl parlıyordu yüzü. George odanın bir köşesinde babasından elden geldiği kadar uzakta dikiliyordu. Olur ki dolaylı yoldan, arkadan ya da yukarıdan gafil avlanırım, baskına uğrarım diyerek uzun süre her şeyi dikkatle izlemeye karar vermişti. Derken çoktan unuttuğu kararını anımsadı ama anımsamasıyla bunu yine unutması bir oldu. Ancak arkadaşına yine de ihanet edemedin diye sesini yükseltti babası ve sağa sola oynattığı işaret parmağıyla sözlerini pekiştirdi. Ben burada ona vekalet ediyordum. Ansızın bir komedyen sanki diye bağırmaktan kendini alamadı George. Ama hemen hatasını anladı. Ancak iş işten geçtikten sonra. Bakışları kaskatı kesilmişti. Dilini ısırdı. Öyle ki acıdan adeta yere yığılıp kalacak oldu. Evet, komedi oynadım tabii. Komedi, iyi dedin. Ama yaşlı babanı avutacak başka ne kalmıştı söyle. Ancak cevap verirken benim henüz hayattaki oğlum olarak yap bunu. Ne kalmıştı bana? Peşinden hain personel, evin arka odasında yaşayan, ta kemiklerin içine kadar kocamış benim gibi birine ne kalmıştı? Oğlumsa sevincinden bayram yaparak sağa sola seyirtiyor, benim pişirip kotardığım işlere konuyor, zevkinden taklalar atıyor ve şerefli bir insan gibi suskun bir yüzle babasının önünden geçip gidiyordu. Sanıyor musun seni sevmezdim ben? Seni dünyaya getiren ben, seni sevmezdim. Şimdi babam yüzü koyun kapaklanacak diye düşündü George. Ya düşer de orası burası kırılıp dökülürse? Kırılıp dökülmek sözcüğü kafasının içinde keskin bir ıslık gibi öttü. Derken babası öne doğru kaykıldı ama düşmedi. Beklediği gibi oğlu George'un kendisine doğru yaklaştığını görünce yeniden doğruldu. Olduğun yerde kal, sana ihtiyacım yok. Sen sanıyorsun ki benim yanıma gelecek kadar gücün var henüz ve yalnızca sen öyle istediğin için kendini geride tutuyorsun. Sakın yanılmayasın. Senden hala daha güçlüyüm çünkü. Tek başıma olsam belki önünde gerilemem gerekirdi ama kendi gücünü de bana verdi annen. Arkadaşına gelince, onunla şahane bir işbirliği içindeyiz. Mağazadaki müşterilerin ise şuracıkta, cebimde hepsi. Babamın geceliğinde bile cepler var dedi George kendi kendine. Ve bunu açığa vurarak onu herkesin önünde rezil edebileceğini aklından geçirdi. Ama ancak bir an düşündü bunu. Çünkü ne olsa unutuyordu artık. Nişanlının koluna gir de karşıma çık. Bak nasıl onu şöyle bir üfleyişte uçuruyorum yanından. Hem de nasıl? George inanmamış bir yüz takındı. Babası sözlerinin gerçekliğini onaylar gibi George'un bulunduğu köşeye doğru başını sallamakla yetindi. Yanıma gelip de arkadaşıma nişanlandığımı yazsam mı yazmasam mı diye sorman beni ne kadar eğlendirdi bilsen. Çünkü onun her şeyden haberi var sersem çocuk. Her şeyden haberi var onun. Kağıdı kalemi elimden almayı unuttuğun için ona her şeyi yazdım. Zaten buraya gelmeyişinin nedeni de bu değil mi? Çünkü burada olup bitenleri senden 1000 kat iyi biliyor. Senin yolladığın mektupları okumayıp sol elinde buruştururken benimkileri okumak üzere sağ eliyle gözlerine yaklaştırıyordu. Kolunu kendinden geçerek başının üstünde sallayıp her şeyi senden 1000 kat daha iyi biliyor o diye bağırdı babası. Babasını alaya almak için 100.000 kat dedi George. Ama bu sözler daha ağzından çıkmaya kalmadan öldüresiye bir ciddilik kazandı. Yıllardır bu soruyu bana sorasın diye tetikte bekliyordum. Sanıyor musun başka bir şeye aldırış ettiğim var? Sanıyor musun gazete okuyorum? Al bak işte. Ve nasılsa yatağın içine alıp getirdiği bir gazete sayfasını George'a doğru fırlattı. George'un ismini çoktan unuttuğu eski bir gazeteydi bu. Olgunlaşma işinde amma da geç kaldın. Annen öldü, bu mutlu günü göremedi. Arkadaşın Rusya'da helak olup gidiyor. Daha 3 yıl önce işte öylesine sarı soluk bir benzi vardı. Bana gelince görüyorsun ne durumdayım. Bunu görecek gözün vardır herhalde. Demek pusuda beni kollayıp durdun hep diye haykırdı George. Babası acımaklı ve önemsemez bir edayla sanırım bu bana daha önce söylemek istediğin bir şeydi diye sürdürdü konuşmasını. Çünkü hiç yeri değil artık. Ve ardından sesini yükseltti. Yani şimdi biliyorsun senden başka ne vardı? Doğrusu masum bir çocuktun. Ama aslında cin gibiydin. Onun için söyleyeceklerime kulak ver. Seni şimdi suda boğularak ölmeye mahkum ediyorum. George odadan kovulmuş hissetti kendini. Peşi sıra yatağın üzerinde yığılıp kalan babasının çıkardığı sesi kulaklarında taşıyarak odadan dışarı fırladı. Eğik bir yüzey gibi basamaklarından hızla aşağı seyirttiği merdivende sabah temizliği için yukarı çıkan hizmetçiye tosladı. Hizmetçi aman Allah'ım diyerek önlüğüyle yüzünü kapadı ama George bir anda uzaklaşmıştı. Derken kapıdan dışarı attı kendini. İçinden bir dürtü onu yolu geçip suya varmaya zorluyordu. Açlıktan kıvranan bir kimsenin yiyeceğine sarılması gibi köprünün korkuluğunu kavradı. Çocukluk yıllarında sporculuğuyla anne ve babasının göğsünü kabartmıştı. Korkuluk üzerinden sıçrayıp arkaya geçti. Giderek güçsüzleşen elleri bir türlü korkuluğu koyvermiyordu. Parmaklıklar arasından bakıp düşerken çıkaracağı sesi kolaycacık bastıracak bir otobüsün gelmesini gözledi. Sonra usulcacık, sevgili anneciğim, sevgili babacığım, doğrusu her vakit sevdim sizi sözleriyle kendini aşağı bıraktı. O anda köprü üzerinde adeta sonsuz bir trafik vardı. Bir köy hekimi. Kısa öyküler. Babama. Yeni avukat. Yeni bir avukatımız var, Doktor Bukefalus. Dış görünüşünde Makedonyalı İskender'e savaş atı olarak hizmet ettiği zamanı anımsatacak pek bir şey seçilmiyor. Ne var ki duruma aşina olanlar kimi özellikler keşfedebilir bu görünüşte. Ama yine de geçen gün adliye sarayının dış merdivenlerinde çok saf bir mübaşire rastladım. Avukat Bukefalus ayaklarını eni konu kaldırarak mermer üzerinde çın çın öten adımlarla basamakları çıkarken at yarışlarının küçük bir müdavimine özgü uzman bakışlarla hayran hayran onu seyrediyordu. Genellikle baro Bukefalus'un üyeliğe kabulüne karşı değil. Bukefalos'un günümüz toplum düzeninde zor durumda olduğunu, gerek bu yüzden gerek dünya tarihi açısından taşıdığı önem dolayısıyla kendisine gösterilecek bir yakınlığı hak ettiğini herkes şaşılası bir kavrayışla kendi kendine itiraf ediyor. Günümüzde hani hiç kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek bu, Büyük İskender diye biri yok. Gerçi cana kıymanın üstesinden gelen kimi insanlara rastlanıyor hala. Mızrağı şölen masasının üzerinden fırlatıp karşıdaki dostuna isabet ettirme ustalığı da henüz yitirilmiş değil. Öte yandan Makedonya kendilerine dar gelip Baba Filip'e lanetler savuran pek çok kişi bulunuyor. Ancak bir orduyu alıp Hindistan'a götürecek hiç ama hiç kimse yok. Eskiden de Hindistan kapılarına ulaşılamamış ama kralın kılıcı ilgili yönü belirlemişti. Bugün kapılar bambaşka bir yöne, daha ilerilere ve yükseklere taşındı. Onların bulunduğu yönü gösterecek kimse seçilmiyor ortalıkta. Çok kimse elinde kılıç tutuyor ama yalnız havada hızlı hızlı sallamak için. Kılıcın devinimleri izlenmek istendi mi, bakışlar serseme dönüyor. Hani belki de bu yüzden en iyisi Bukeforus gibi yasa kitaplarının içine gömülmektir. Üzerindeki binicinin ağırlığını özgür sağrılarında duymadan, sessiz yanan lambanın ışığında İskender Savaşı'nın dağdağısından uzak bizim eski kitapları okuyor Bukeforus, yaprakları çevirip duruyor. Bir köy hekimi. Ne yapacağımı eni konu şaşırmış durumdaydım. Acele yola çıkmam gerekiyordu. Ağır bir hasta 10 mil uzaktaki bir köyde beni bekliyor, sert bir tipi ise onunla aramdaki geniş mekanı dolduruyordu. Bir arabam vardı, hafif, tekerlekleri büyük, tam bizim köy yollarına göre. Kürk paltoma bürünmüş, elimde çanta, yola çıkmaya hazır, avluda dikilmeye başlamıştım. Gel gelelim at yoktu arabaya koşacak at. Kendi atım bir önceki gün bu buzlu kış mevsiminde fazla zorlandığından nalları dikmişti. Hizmetçim ödünç bir at bulmak üzere köyde sağa sola seyirtiyordu. Ama umutsuz bir çabaydı. Bunu biliyor ve gittikçe karla örtülüp devinim gücümü yitirerek avluda bekliyordum. Derken elindeki feneri sallayarak bahçe kapısında göründü hizmetçim. Yalnızdı. Tabii kim şu anda böyle bir yolculuk için atını ödünç verirdi ki? Bir kez daha boydan boya adımladım avluyu. Bir çare bulamıyordum. Dalgın dalgın, içim içimi yiyerek yıllardır kullanılmayan domuz ağırının kırık dökük kapısını ayağımla ittim. Kapı açıldı ve reze yerlerinden gıcırdayarak gidip gelmeye başladı. At kokusuna benzer bir koku ve sıcaklık dışarı vurdu ahırdan. Puslu bir fener bir ipin ucunda sallanıyordu. Derken alçak tavanlı ahırda çönmüş oturan bir adamın mavi gözlü hayvan yüzü göründü. ''Arabayı koşayım mı?'' diye sordu adam. Elleri ve ayaklarının üzerinde sürünerek çıkıp geldi. Ne söyleyeceğimi bilemedim. ''Ahırda adamdan başka şeyler de var mıdır acaba?'' diyerek eğilip içeri baktım yalnız. Hizmetçim yanı başımda dikiliyordu. Kendi evinde neler bulunduğunu bilmiyor insan deyince ikimiz de güldük. O anda birden haydi oğlum haydi kızım diye sesini yükseltti Seyis. İki at sağrıları güçlü iki yaman hayvan bacakları iyice karınlarına çekik güzel biçimli başlarını develer gibi eğip gövdelerini sağa sola kıvırarak tümüyle doldurdukları kapı boşluğundan dışarı çıktı. Dışarıda vücutlarından yoğun buğular salarak uzun bacaklarının üzerinde hemen dimdik doğruldu. Sen de yardım et dedim hizmetçime. Uysal kız koşumları Seyis'e uzatmak üzere seyirtti. Ama Seyis yanına gelir gelmez kıza sarıldı hemen, yüzünü yüzüne yapıştırdı. Bir çığlık atan kız kaçıp yanıma dönüyor. Yanağına gömülmüş iki sıra dişin kırmızı izlerini görüyorum. Seni hayvan seni diye bağırıyorum tepem atmış. Kırbaçlanmak mı istiyor canın? Ama hemen aklımı başıma topluyor, adamın yabancı biri olduğunu, nereden çıkıp geldiğini bilmediğimi, başkaları yardım elini uzatmazken onun kendi gönlüyle imdadıma koşup beni güç durumdan kurtarmaya çalıştığını düşünüyorum. Sanki aklımdan geçen düşünceleri sezmiş gibi adam da savurduğum tehdide alınmıyor, atları hazırlamaya ara vermeden hepsi bir kez dönüp bana bakıyor yalnız. Haydi binin diyor ardından ve bakıyorum gerçekten her şey hazır. Böylesine güzel bir arabayla hemen algılıyorum güzelliğini, şimdiye kadar bir yere gitmedim, güle oynaya biniyor. Ama arabayı ben süreceğim, sen yolu bilmezsin diyorum. Elbette diyor Seyis. Ben zaten burada Rosa'nın yanında kalacağım. Hayır hayır diye bağırıyor Rosa ve çaresiz başını geleceklerin gerçek önsezisiyle koşarak kendini evden içeri atıyor. Emniyet zincirinin kapıya takıldığını işitiyorum. Kapının kilidi çat diye kilitleniyor. İzini kaybettirmek isteyen Rosa'nın ilkin holdeki sonra odadan odaya seyirterek bütün evdeki ışıkları söndürdüğünü görüyorum. Sen de benimle geleceksin diyorum Seyis'e. Yoksa istediği kadar önemli olsun çıkmam bu yolculuğa. Yolculuğun bedeli olarak kızı sana bırakmak aklımın ucundan geçmez. Deh diyor Seyis elini çırpıyor. Araba akıntıya kapılmış bir tahta parçası gibi hızla çekilip götürülüyor ileriye. Seyis'in yüklenmesiyle kapının çatırdayıp kırıldığını işitiyorum. Tüm duyularıma aynı ölçüde nüfuz eden bir uğultu gözlerimle kulaklarımı dolduruyor. Ama bu da bir an sürüyor yalnız. Hemen benim avlu kapısının önünde, hastanın evinin avlusu başlıyormuş gibi gideceğim yere varıyorum. Atlar sessiz duruyor. Dört bir yanda ay ışığı. Hastanın annesiyle babası evden çıkıp koşarak geliyor. En arkada hastanın kız kardeşi. Beni arabadan adeta kucaklayıp indiriyorlar. Karma karışık konuşmalardan bir şey anlamıyorum. Hasta odasındaki hava pek solunacak gibi değil. Kimsenin ilgilenmediği ocak tütüyor. Pencereyi açacağım ama ilkin hastayı görmek istiyorum. Zayıf düşmüş, ateşi olmayan, ne soğuk ne sıcak bir vücut. Boş bakışlarla yorganın altında çırılçıplak doğruluyor delikanlı. Boynuma asılarak kulağıma fısıldıyor. Bırakın beni, öleyim doktor. Çevreme bakınıyorum. Bu sözleri benden başkası işitmedi. Oğlanın annesiyle babası suskun, öne doğru eğilmiş. Vereceğim yargıyı bekliyorlar. Kız kardeş çantam için bir sandalye getiriyor. Çantayı açıp içindeki aletleri karıştırıyorum. Oğlan yattığı yerden boyuna ellerini uzatıyor bana. Ricasını anımsatmak istiyor. Çantadan bir pens alıp mum ışığında gözden geçirdikten sonra tekrar yerine koyuyorum. Evet diye düşünüyorum küfre girerek. Böylesi durumlarda tanrılar yardım ediyor. Eksik atı yolluyor. Sonra işin acelesinden ötürü bir ikinci atı birincisinin yanına katıyor. Fazladan bir de seyis bağışlıyorlar. Ancak şimdi Rosa geliyor aklıma. Nasıl etsem, nasıl kurtarsam onu? Kızı bu seyisin altından nasıl çekip alsam? Kendisinden 10 mil uzakta, arabamın önünde böyle zapt edilemeyen atlar. O anda bir yolunu bulup koşumlarını gevşeten, pencereleri anlayamadığım bir şekilde dışarıdan itip açan, her biri bir pencereden başını uzatıp içeridekilerin bağırmalarını aldırmayarak hastayı süzen bu atlar. Sanki beni yola çıkmaya çağırıyorlarmış gibi hemen gidiyoruz diye geçiriyorum içimden. Ama beni sıcaktan sersemlemiş sanan kız kardeşin sırtımdan kürkümü almasına göz yumuyorum. Bir kadeh rom çıkarılıyor önüme. Yaşlı adam omzuma vuruyor. Kendisinin pek sevdiği içkiden bana ikram edişi bu teklifsizliğini bağışlatıyor adeta. Hayır anlamında başımı sallıyorum. Yaşlı adamın bu kıt görüşlülüğü karşısında midem bulanabilir. Sırf bu yüzden romu içmeye yanaşmıyorum. Yatağın başında dikilen anne beni yanına çağırıyor. Gidiyorum. Atlardan biri yüksek sesle odanın tavanına doğru kişnerken başımı oğlanın göğsüne dayıyorum. Oğlan ıslak sakalımın altında ürperiyor. Sezdiğim şeyin doğrulandığını görüyorum. Oğlan sağlıklı. Kan dolaşımı biraz düzensiz. Sevecen anne tarafından tıka basa kahveyle doldurulmuş içi. En iyisi onu bir tekmeyle yataktan dışarı atmak. Ama ben dünyayı düzeltmeye çıkmadım. Oğlanın yatmasına engel olmuyorum. Hükümet tabibi olarak çalışıyor. Görevimi en son sınırına, adeta bu sınırı aşacak noktaya kadar yapıyorum. Aldığım ücret iyi sayılmaz. Öyleyken yoksullara karşı elim açık ve yardımsever biriyim. Önce Rosa'yı düşünmem gerekiyor. Sonra oğlan varsın haklı olsun. Nihayet ben de ölmek istiyorum. Burada bu sonu gelmeyen kışta işim ne? Kendi atım öldü. Köyde atını bana ödünç verecek kimse çıkmadı. Arabaya koşacağım atları domuz ağırından sağlamak zorunda kaldım. Tesadüfen at bulunmasaydı domuzları arabaya koşmam gerekecekti.